Ayrım 2.
İki polis de birlikte gidip attığı yerden bıçağı alıp getirdiler. Karadenizli yediği dayaklardan yürüyemiyor, ayaklarının üstüne basamıyordu. Duvarın dibine yığıldı. Yazın, ifadem dur dedi. Erkek adam bıçaksız olur mu? Partır bıçağım. Omuza kaldırma talimatnamesi. Postacımız bize her gün getirdiği mektuplar, gazete ve dergiler arasında arada bir yanlışlıkla başkalarına gönderilmiş mektupları da bırakıyor. Yanlış bırakılmış bu mektupları ertesi gün postacıya geri veriyorum. Şimdi size açıklayacağım mektup da postacımızın yanlışlıkla bıraktıklarından. Üstündeki adresi okumadan zarfı yırtmış, içinden çıkan yazıyı da okumuş bulundum. Neden sonra bu mektubun bana yanlışlıkla verilmiş olduğunu anladım. Zarfın üstünde Adalet Partisi'nin damgası vardı ve mektup Adalet Partisi ilçe örgütlerine gönderilmiş bir genelgeydi. Başkasına gönderilmiş mektubu açıklamak doğru değil elbet. Ama bu şapirografla basılmış genelgede herkese yararlı öyle bilgiler var ki bu bilgilerden okurlarımın yoksun kalmasını içim götürmedi. Genelgedeki bilgilerle bütün okurlarımın bilgilenip aydınlanmasını istediğim için yanlışlıkla elime geçmiş olan Adalet Partisi genelgesini okurlarıma sunuyorum. 4 Şubat 1965 Adalet Partisi Genel Merkezi Sayı 999-001 ...... ilçe başkanlığına. Partimizin ...... günkü genel kurul toplantısına bazı il ve ilçe teşkilatımızdan ve partimizin bazı ileri gelenlerinden gelen şikayetler müzakere edildi. Bu şikayetlerden bir kısmı partimizin bazı il ve ilçe kongrelerinde ve hatta genel kongrede delege ve üyelerimizin parti büyüklerini omuza kaldırmalarında görülen bazı aksaklıklar üzerinde toplanıyordu. Mesela bir il kongresine heyecanlı bir partili arkadaşımızın başını birden yaşlı milletvekilinin bacakları arasına sokarak omuzu üstüne kaldırması, sayın milletvekili arkadaşımızın korku ve heyecana kapılıp kriz geçirmesine sebep olmuştur. Yine başka bir kongrede bir senatörümüzün arkasından gelip aniden bir partili arkadaşımızın senatörü omzuna kaldırması neticesinde sayın senatörümüzün dengesi bozularak maalesef yere düşmüş olduğu da şikayetler arasındadır. Bir senatörümüzün kaldırıldığı omuz üstünde dengesi bozularak yere düşmesi tahmin edilebileceği gibi partimizin ciddiyetiyle kabili telif bir hareket değildir. Vücuduna dokunulduğu zaman huylanan bir milletvekilinin de başını bacaklarının arasına sokarak omuzuna kaldıran partili bir arkadaşımıza "Bırak beni yahu!" diye bağırmış olması kongrenin ciddi havasını ihlal etmiştir. Bir gövde gösterisi olarak milletvekili ve senatörleri omuzlarına kaldıracak olan partililerimizin omuzlarına alacakları şahısların huylanacaklarını veya gıdıklanacaklarını önceden hesap edip bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri icap eder. Bazı kongrelerimizde de kadın delegelerin ve kadın milletvekillerimizin omuza kaldırılması nahoş hadiselere sebep olmuştur. Tahmin edileceği gibi bir kadının omuza kaldırılması, bir erkeğin ensesi üstüne durması ve sayın kadın delegenin eteklerinin arasından bir partili erkeğin başının görünmesi hiç de ciddi bir manzara değildir. Kadınları omuza kaldıracak partili arkadaşlarımızın kadınların durumlarını göz önünde bulundurmaları gerekir. Yaptığımız tahkikat sonunda öğrendiğimize göre bu gibi hadiseler gizlice kongrelerimize katılmış ve kongrelerimizin ciddi havasını bozmak isteyen başka partililer tarafından tertip edilmektedir. Nitekim bir kadın milletvekilimizi yapma rica ederim diye ısrar etmesine rağmen zorla başını bacaklarının arasına sokarak omuzuna kaldıran şahsın başka partiden ve bozgunculuk maksadıyla gizlice kongremize sızan azılı bir solcu olduğu sonradan tespit edilmiştir. Yine bazı bozguncuların kendilerine partimiz üyesiymiş süsünü vererek milletvekili ve senatörlerimizi omuzlarına kaldırmak suretiyle alttan gıdıkladıkları da tespit edilmiştir. Kongrenin son derecede elektrikli ve gergin havası içinde, son derecede hayati memleket meseleleri müzakere edilirken, omuz üstüne kaldırılmış bazı senatör ve milletvekillerinin kahkahalarla gülmelerinin sebebi budur. Bu meyanda bazı müessif hadiseler de vuku bulmuştur. El cümle yine bir kongrede omuza kaldırılan bir senatörümüzün haykırmalarına rağmen bırakılmaması sonunda kasık bağı kopmuş ve fıtığında bazı vahim arızalar meydana gelmiştir. Bir kısmını açıkladığımız fakat bir kısmını da açıklamayı doğru bulmadığımız bu kabil müessip hadiseleri önlemek için partimiz genel kurulu bazı tedbirlerin alınmasını uygun bulmuştur. Müzakeremizde bazı genel kurulu üyeleri kongrede omuza kaldırmanın yasaklanmasını istemişlerse de partimizin hukuk komisyonunun incelemesi sonunda anayasa muvacihesinde omuza kaldırmanın demokratik bir hareket olduğu neticesine varılmıştır. Binaenaleyh bundan sonra da kongrelerimizde milletvekillerimiz ve senatörlerimiz ve parti büyükleri omuza kaldırılmaya devam olunacaktır. Ancak bazı tedbirlerin alınması derpiş edilmiştir. Şöyle ki, 1. Omuza kaldırılacak olan şahsın daha önceden rızasının alınması ve müessif bir olaya sebebiyet vermemek için omuza kaldırılacak zamanın kendisine ihbar edilmesi uygun görülmüştür. 2. Omuza alınacak şahıs gibi omuza alacak şahsın da önceden tespit edilmesi şarttır. Çünkü kısa boylu bir partilinin bir uzun boylu milletvekilini omuzuna alması halinde, omuza kalkan milletvekilinin bacaklarının sallanması ve yere değmesi göze hoş görünmediği gibi, bunun tersi olarak çok uzun boylu bir şahsın kısa boylu bir şahsı omuzuna kaldırması, asma kabağına kelebek konmuş gibi biçimsiz bir manzara arz etmektedir. Omuza kaldıranın ve kaldırılanın vücut teşekkülatı ve nispetleri dikkate alınmalıdır. Zayıf bünyeli bir partili arkadaşımızın heyecana kapılıp şişman bir senatörü omuzuna alması neticesinde başı sıkışarak nefes alamayıp yere yıkılması gibi üzücü hadiselerin tekerrürüne meydan verilmemelidir. 3. Kongrelerde hangi şahısların kimleri omuza kaldıracağı da önceden tespit edilmelidir. Çünkü birkaç partilinin birden omuza kaldırmak için teşebbüsleri sonunda başlarının birbirine çarptığı ve bacak arasında baş izdihamının meydana geldiği görülmüştür. 4. Tecrübeler göstermiştir ki fıtık vesaire illetle mağlul olanların ve ense üstünde durmaya tahammülü olmayan ihtiyarların omuza kaldırılmak için zorlanmaları fena ve hatta elim neticeler vermektedir. Binaenaleyh omuza kaldırılacak şahısların sıhhi durumları dikkate alınmalıdır. 5. Huylanma ve gıdıklanmalara karşı omuza alınacak şahısların önceden muvafakatleri alınacaktır. Fazla huylu olup gıdıklanan ve aynı zamanda omuza kalkmak isteyen sayın partililerimizin gıdıklanmaya karşı bir tedbir olmak üzere bacaklarına kalın bez sarınmaları tavsiye olunur. 6. Durup dururken bir şahsı aniden arkasından gelip bacaklarının arasına başını sokarak omuz üstünde kaldırmak bazı müessif hadiselere sebebiyet verdiğinden nerede, ne zaman, kimin, kim tarafından omuza kaldırılacağı bir programla tespit edilmelidir. Omuz üstüne kaldırılanların dengelerinin bozulup devrilmemeleri için payanda olarak sağda solda birkaç kişi bulundurulmalıdır. 7. Omuza kaldırılacak şahsın omuza kaldırılma zamanını arkasında bekleyenlere ihbar için yerinde durup arkasındaki şahsın başını rahatça sokabilmesi için bacaklarını açıp apışını yaylandırarak beklemesi tecrübelerimizde iyi netice vermiştir. Ancak omuza kaldırılacak öndeki şahıs bacaklarını açıp apışını aralayarak yaylanmaya başladı mı, arkasındaki şahıs vakit kaybetmeden bacaklarının arasına dalıp omuza almalıdır. Çünkü vakit kaybedilirse arkasındakilere güvenerek öndeki şahsın bacaklarını açıp boyuna yaylanması ve bu durumda beklemesi yanlış tefsirlere yol açabilir. 8. Netice olarak şunu tavsiye ederiz ki en iyisi omuza kaldıracak ve kaldırılacak kişilerin kongreye girmeden önce bu hareketi tenha bir oda veya salonda tecrübe etmeleri münasiptir. 9. Zinhar kadınların omuza kaldırılmalarını partimiz münasip bulmamaktadır. Ancak kadınlar kendileri bunu isterlerse iç çamaşırlarında gerekli tedbirleri almaları tavsiye olunur ve neticeden hiçbir mesuliyet kabul olunmaz. Bu genelgenin ilçe kademelerine kadar partimizin bütün teşkilatına aynen duyurulmasına ittifakla karar verilmiştir. İmza, ne şehit ne gazi, bildiğiniz Niyazi. İmza, özel teşebbüse atılmış Hıdıroğlu satılmış. İmza, sahibi han ve apartman, hemşeriniz Ahmet Toraman. İstikbalim olmasa... Beyefendiciğim, hal tercümemi yazılı olarak arz etmiştim. Daha teferruatlı mı olsun buyurdunuz? Baş üstüne arz edeyim efendim. Nasıl? En küçük teferruata kadar emredersiniz. Anladım, ta küçüklükten başlayarak. Evet, evet, hal tercümesi değil de hatıratımı nakletmemi emir buyuruyorsunuz. Baş üstüne, hiçbir şey saklamadan. Tabii, ona ne şüphe. Bütün mahrem noktalarına kadar. Evet, evet, teferruatlı. Baş üstüne beyim, baş üstüne efendim. Bendeniz Kanlıca'da doğmuşum. O kadar geriye gitmeyeyim mi? Peki efendim, daha beriden başlayayım. Evet, başımdan geçen büyük ve mühim vakaları. Anladım efendimiz. Beyefendi, başımdan geçen ilk büyük vaka Numune-i Terakki Mektebi'ndeyken arkadaşlarla olan kavgamdır. Madem ki doğrusunu istiyorsunuz, hayatımda hatırlayabildiğim ilk mühim hadise minüskül Mehmet'ten yediğim dayaktır. Yo, ben o dayağı yemezdim ama o minüskül Mehmet dua etsin nöbetçi öğretmenine. Yoksa ufak tefek cılız mılız sıska bir şey olduğundan minüskül lakabını takmıştık. Aşağı yukarı durun bakayım. Evet evet 60 seneyi geçmiş. Bendeniz sıramda dalmış ders çalışırken ensemde bir tokat patladı ki hala bugünkü gibi hatırlıyorum. Gözlerimden ateş fışkırdı. Bir de döndüm bu minüskül Mehmet. Ben daha sesimi çıkarmadan ne vuruyorsun be diyerek bir tokatla suratıma aşk etmesin mi? Ama ne tokat beyefendi, o sıska neresinden çıkarıyor o tokadı? Kim vuruyor dedim demeye kalmadı. Sen vuruyorsun ya diyerek bir tokat daha patlattı. Bütün sınıf da kahkahayla gülüyor. Kendine gel kardeşim, benim sana vurduğum yok derken burnuma bir yumruk indirmesiyle bendeniz affedersiniz kıç üstü yere oturdum. Burnumdan kan boşanıyor. Mehmet vurmasana be, şikayet ederim vallahi deyip bendenizi tekmelemeye başladı. Bir de arkadaş olacaklar, hepsi gülüyor bana. Onlara arkadaşlar ben buna vuruyor muyum siz söyleyin dedim. Minüskül Mehmet vuruyorsun ya diye yılışarak tekme yumruk tokat girişti. Efendim ben de ona vuracağım ama vuramıyorum. Zira muallim Halit Bey var. Halit Bey olmasa ben onun pastırmasını çıkarırdım. Ah ne yapayım ki, muallim bey var. Olmasa vallahi billahi ben o minüskülü ayağımın altına alır da çiğner çiğner. Onu nokta yapardım ya. Ne yapayım ki, muallim bey var. Olmasa ben onu öldürürdüm vallahi. Baktım olmayacak, sınıftan bahçeye kaçtım da minüskül Mehmet'in elinden kurtuldum. Ah muallim Halit Bey olmasaydı o zaman görürdü o. Efendim hayatımdaki hatırlayabildiğim ikinci mühim vaka mahalledeki çayırlıkta arkadaşlarla top oynarken başımdan geçti. Geçmiş gün 15-16 yaşlarımda var yokum. O zamanlar ayak topu oyunu İstanbul'a yeni yeni girmişti. Bendeniz karşı kareye gol attım. Atınca affedersiniz malak hakkı dediğimiz bir çocuk vardı. Huzurunuzda söylemeye icap ederim. Bendenize hatsi dedi, sensin dedim. Dememle bu malak hakkı üstüme atıldı. Ben vuramıyorum ki, bizde aile terbiyesi var, biz aile terbiyesi almışız. Malak hakkı vuruyor da vuruyor, ağzım burnum çarşamba pazarına döndü. Ben ona bilirdim yapacağım ama aile terbiyesi. Vallahi ben onu orada pestil gibi ezerdim ama aile terbiyesi olmasa. Kim? Ben, bendeniz. Aile terbiyesi olmasa yerdim onu. Hatırlayabildiğim başımdan geçmiş mühim bir vakada 20 yaşlarında delikanlardık. Bir gün kahvede tablo oynarken oldu. Tavla oynadığımız, adını unuttum arkadaş, birdenbire tavlayı kaldırıp kafama geçirmez mi? Gözlerimden yıldızlar çıktı, neye uğradığımı şaşırdım beyefendi. Ben de ona vuracağım, vuracağım ama ah peder olmasa. Bizde pedere saygı büyük, dua etsin pedere. Yoksa ben onu orada çiğ çiğ yerdim. Ah peder olmasa, yoksa peder var. Pederin kulağına gider diye hiç sesimi çıkarmadım. Eczaneye gidip başımı sardırdım. Sonra efendim hiç unutmam, bir sonbahar günüydü. Malum ya gençlik, o zaman bir kızla müaşakamız var. Ailesinden isteyeceğim de evleneceğiz. Bir akşam üzere kırlarda geziniyoruz. Üstümde de kalın bir palto var. Biz dalmış gezinirken çalıların arkasına hop diye eciş bücüş bir adam çıkıp da kızı elimden almaya kalkmaz mı? Biz adama kız kaptırır mıyız beyefendi? Herifi de görseniz üfürsem uçacak. Başladık kavgaya. Fakat bendenizin sırtında gayet ağır ve bol palto var. Paltodan vuramıyorum ki herife. Ah palto olmasa o zaman görür o ama ne yapayım ki, palto var. Kör olsun paltonun gözü. Herif kızı zorla aldı çalılıklara sürüklüyor. Kız bendenize tuh sana, sen ne biçim erkeksin diye bir de utanmadan bağırmaz mı? Sanki sırtındaki koca paltoyu görmüyormuş gibi. Ben de kıza palto olmasaydı ben onu ne yapardım ama dedim. Sonra efendim gel zaman git zaman evlendim. Peder de sizlere ömür, vefat etmişti. Hep bir evde oturuyoruz. Annem alt katta, biz hanımla üst kattayız. Geçmiş zaman, şimdi sebebini unuttum daha. Evliliğimizin ikinci ayı mı, üçüncü ayı mı ne? Bizim Refika birden her nedense tehevvüre kapılıp da üstümüze yürümez mi? Eline ne geçerse kafama fırlatıyor. Fırlatacak bir şey kalmayınca ispenç horozu gibi tepeme binip saçımı başımı yolmaya, tırmıklamaya, ısırmaya başladı. Bir şey değil, aşağı katta annem duyacak. Alt tarafı kadın beyefendi, elimin tersiyle vursam yıkılacak. Ah annem olmasa ben bilirdim ona yapılacak şeyi ama annem var. Annemin yüzünden hiç sesimi çıkarmadım. Bir ay kadar tedaviden sonra ayrıldık. Derken efendim yaş 30-35. Bir gece yarısı bir tıkırtıyla yataktan fırladım ki odaya hırsız girmiş, dolabı karıştırıyor. Bilsem uyur gibi yapardım. Hırsız olduğunu bilir miyim? Bir kere sıçramış bulundum. Adam benim uyandığımı görünce üstüme saldırmaz mı? Tam işte Yavuz hırsız. Evet evet, ev sahibini bastırıyor. Herifi de görseniz bir sıkımlık canı var. Siz olsanız ne yapardınız? Vurursunuz. Ben de vuracağım ama ya elimde kalırsa, ya ölürse? Sonra kanun. Ah kanun olmasa. Herif beni yorganın altında boğacak. İmdat diye bağırdıkça bastırıyor. Boğulmuş gibi yaptım da herif de evde ne var ne yok aldı gitti. Dua etsin kanuna, yoksa ben onu ayağımın altına alır leşini sererdim. Sonra ikinci bir kere evlendim. Bir iş için Ankara'ya gidecektim, treni kaçırdım. Gece eve döndüm, karım uyanmasın diye ayaklarımın ucuna basarak yatak odasına girdim. Madem her şeyi açık açık anlat dediniz, ben de bir şey saklamadan anlatacağım. Baktım yatakta bir acayip hareketler var. Yalnız hareket olsa iyi, ayıptır söylemesi, fısır fısır da konuşuyorlar. Canım, şekerim, yavrum, hayatım. Birden tepem attı. Namus bu beyefendi, başka şeye benzer mi? Hemen tabancayı çekip dan dan dan, ikisini de temizleyeceğim. Tabanca mı? Üstümde tabanca yok tabii, taşımam beyefendi. Olsun, erkek namusu için yaşar. Dan dan dan. Namusumu temizleyeceğim. Gel gelelim, gecenin bir vakti konu komşu ne oluyor diye uyanıp kalkacak. Ah, konu komşu olmasa ben onların ikisini de oracıkla eşek cennetine göndermez miydim? Yoksa komşular var. Dua etsinler komşulara. Hiçbir şey olmamış gibi ayaklarımın ucuna basarak dışarı çıktım. Boşanacaktım beyefendi. Evet, iyi tahmin buyurdunuz. Velakin tam boşayacaktım, çocuk oldu. Arkadan bir daha. Yazlığa taşınmıştık. Bir gece gene karımı, affedersiniz, evet öyle, uygunsuz vaziyette. Evet, annem yok. Evin etrafında da konu komşu yok. Yok ama çocuklar var. Ah, çocuklar olmasa, ben bunları bastırınca sanki onlar bana baskın yapmış gibi herif üstüme yürümez mi? Hem de çırılçıplak. Efendi, giyin de gel diyorum, anlar mı? Kudurmuş. Ah, çıplak olmasa, elim orasına burasına değiyor beyefendi. Hem herif saldırıyor hem de karım. Çocuklar olmasa bilirdim yapacağımı. Ne mi yapardım? Ayrılırdım tabii. Ama ne dersiniz ki, çocuklar var da boynum eğri. Bir hafta istirahatle işi geçiştirdik, sineye çektik. Dua etsinler çocuklara, yoksa ben onların ikisini de tepelerdim ya. Bir mühim vaka da dairede geçmiştir. Müdürden çekmediğim kalmadı. Artık o hale geldi ki bana herkesin içinde hakareti, hatta küfretmeye başladı. Dayanılır gibi değil, şikayet edeceğim, fakat Allah korkusu var. Adam ekmeğinden olacak. Allah korkusu olmasa bir günde memur arkadaşının içinde tüy diye suratıma tükürmez mi? Ne yaparsınız? Hicap diye bir şey var, hicap olmasa. Artık o hale geldi ki neredeyse müdürü boğup öldüreceğim. Öldüreceğim ama o da beni şikayet edip işten attıracak. Hanede evladü ayal var. Ah efendim, ah, kör olası hanede evladü ayal olmasa. Yoksa ben durur muydum? Bir günde dairede karşıma eshab-ı mesallihten bir kadın gelmiş. Yanında da 5 yaşlarına kadar bir çocuk. Kadın nasıl olduysa bir şeye kızıp mürekkep hokkasını kafama fırlatmaz mı? Hey Allah'ım, onlar 2 kişi, ben 1 kişi. 2 kişi olmasalar bilirim yapacağımı. Sonra da kadın olmasa görürdü gününü. Neyse efendim, emekliye ayrıldığımda kurtuldum şükür. Çocuklardan küçüğü Almanya'da, büyüğü kızdır, çoktan evlendi. Hanım da vefat etti, şimdi yalnızım. Başka mı? Başka mühim vaka. Ha evet, geçenlerde kiracı hiç yoktan üstüme yürüdü, kafama ayakkabı fırlattı. Bakınız hala alnımda izi duruyor. Ah ihtiyarlık, eskiden olsa yanında bırakır mıydım? Yaşım mı? 73 efendim. Şimdi de zatenize gelirken, affedersiniz, bir edepsizin taarruzuna uğradım. Neden mi? Bilir miyim beyefendi, edepsizlik işte. Otobüste gidiyorduk, çekil karımın arkasından diye suratıma bir yumruk indirmez mi? Bakın hala yeri var, kızarık değil mi? Ne mi yaptım? Ne yapılır beyefendiciğim, benim istikbalim var. İstikbalim olmasa ben onu orada sağlam bırakır mıydım? Vallahi billahi alırdım ayağımın altına da gebertirdim. Yoksa istikbalim olmasa görürdü gününü. İşte bu kadar beyefendi. Üstünde yeri olmayanlara dünya büyük gelir. Kimi insana göre dünya çok küçülmüştür. Öyle küçülmüştür ki dünyayı 2 parmakları arasına alıp hap diye yutuvereceklerdir. Aç açına niçin nereye gittiğini bilmeden sokaklarda dolaşmak zorunda kalanlar için dünya atlaslara sığmayacak kadar büyüktür. Açlığın 2. gününde dünya bana çok büyük gelmeye başlamıştı. Kemal'i görünce birden umutlandım. Nereye böyle dedim. Hiç dedi. Bu tek geceden ona da dünyanın büyük geldiğini anlamıştım. Üstünde yeri olmayanlara dünya büyük gelir dedim. Ne demek istediğimi anlayıp anlamadığını bilmiyorum ama o da bana, insanlar ancak aç kaldıkları zaman ciddi olarak düşünmeye başlarlar dedi. Sonra da ekledi, karnını hem de pastayla doyurmak istiyorsan benimle gel. Benim her fikre saygım vardır, seninki de bir fikir, onun için saygı duyarım dedim. Galatasaray postahanesinin sırasında bir handan girdik, 4. kata çıktık. 2 kanadı açık geniş kapıdan daldık. Geniş salondaki insanların görünüşe göre yaşlarının ortalaması da 80'in üstündeydi. Yani hayat seviyeleri yüksek yurttaşlarımızın arasındaydık. Sanki yaşımızı ve ağırlığımızı hesaplamışlar gibi bize yadırgayarak baktılar. Aralarında kadın denilebilirse iki de kaknem vardı. Arkalıkları, ayakları, kol dayanacak yerleri kabartmalı, oymalı, yaldızlı, yüzleri parlak kumaştan koltuklara oturmuşlardı. Geniş pencerelerde döşemeye kadar sarkan tüllerle kadife perdeler örtük olduğundan, ortadaki uzun masanın üstüne gelen salkım salkım merceklerden, cam parçalarından yapılmış avizenin bir sürü lambası yanıyordu. Biz boş bulduğumuz bir kanepeye yan yana oturmuştuk. Kemal bacak bacak üstüne atmış, iyice kaykılıp sırtını arkaya dayamıştı. Bu adamların arasına neden düştüğümüzü, burada nasıl edip de pastayla karnımızı doyuracağımızı düşünüp dururken, Kemal önündeki sehpa üstüne duran gümüş kutudaki sigaralardan bir tane alıp yaktı. Oradan bir cigara da ben alıp yaktım. Sabahtan beri cigara içmemiş olduğumdan ilk cigara dumanını çekişte başım dönmeye başladı. Bizden sonra birkaç kişi daha gelmişti. Kim bunlar diye yavaşça Kemal'e sordum. Bunlar memleketimizin çok ünlü ve aydın hergele takımlarından diye fısıldadı. Ne olacak burada? Şimdi anlarsın. Kolalı adamlar boşalan gemi zinciri takırtısıyla gülüyorlardı. Onlardan birkaçını tanımıştım. Gazetelerde sık sık resimleri çıkan toplumun vitrinlik mostralarıydı. Çenesinin derisi boyun boğaz girintisi yapmadan doğrudan doğruya göğsüne inen besili bir adam kol saatine baktıktan sonra ortadaki uzun masaya geçti, gıcık temizleyip konuşmaya başladı. Pek muhterem davetliler, bilindiği gibi daha evvel de gazetelerde ilan olunduğu veçile, bugün burada Türkiye'yi turizm yolu ile kalkındırma cemiyetimizi kurmak gayesiyle toplanmış bulunuyoruz. Gene malum olduğu veçile cemiyetler kanununa göre kurucular heyetinin teşekkülü icap etmektedir. Bendenizin bir teklifim var. Kurucular heyetinin kalabalık olmasında fayda vardır. Binaenaleyh zahmet buyurup teşrif etmiş olanların kurucu heyeti teşkil etmelerini rica ediyorum. Muvafık, muvafık, çok muvafıktır sesleri yükseldi. Vesile adam, o halde dedi şimdi hazır bulunanların isimlerini tespit edelim. Kapı yanında oturanlardan başladı. Hepsini tanıyor, onlar daha kendilerini tanıtmadan vesile adam adlarını yüksek sesle söyleyerek kağıda yazıyordu. Profesör Judy Rendelioğlu, Ordinarius Profesör İlham Tarit, Doktor Zihni Kılapacı. Kimisi profesör, kimisi milletvekili, kimisi başyazar filan. Sıra bize gelince vesile adam, siz diye sordu. Arkadaşım cigaranın dumanını savurduktan sonra, Kemal Yalız dedi. Siz, Hasan Cimbirik diye adımı söyledim. Böylece arada biz de Türkiye'yi Turizmle Kalkındırma Cemiyeti'nin kurucularından oluvermiştik. Vesile adam, kurucu heyetimiz teşekkür etmiş bulunuyor dedi. Hazırlanacak tüzükle birlikte kurucu heyet gazetelerde ilan edilecektir. Şimdi aramızdan bir başkan seçmemiz icap ediyor efendim. Kısa bir sessizlikten sonra fısıldaşmalar oldu. Bakışlarından oturdukları yerde kalçalarını döndüre döndüre kıpırdanışlarından hepsinin de başkan olmak hevesinde olduğu anlaşılıyordu. Açlıktan neredeyse bayılacaktım Kemal'e, ne zaman pasta yiyeceğiz diye yavaşça sordum. Eğlenceden sonra diye fısıldadı. Vesile adam, müsaade buyurulursa dedi, başkanlık için Ordinarius Profesör Ali Suat Beyefendi'yi teklif ediyorum. Kızgın kızgın vesile adama bakıyorlardı. Açıkça hakları yenmişti. Hiç olmazsa başkanı desteklemek gerekiyordu. İlk şaşkınlıkları geçince alkışlamaya başladılar. Ağzı kulaklarına varan Ordinarius Profesör Ali Suat Bey alkışlara teşekkür için koltuğundan kalkarken Kemal, "Bir dakika efendim," diye bağırdı. Kemal gibi boynun altında kalsın, sana ne yahu? Bütün başlar Kemal'e çevrildi. Kemal, "Efendim," dedi, "muhterem Ordinarius Profesör Ali Suat Beyefendinin başkan olmaları hiç şüphe yok ki, cemiyetimiz için de ayrı ayrı bizler için de şeref olacaktır."